Ayrım 12.
Yörenin kuzeyinden alışverişe gelmek isteyen birinin 2 gün yol yapması gerekiyordu. Sonuç olarak da kent 100 yıl boyu aynı büyüklükte kaldı. Kereste yığınları ve pamuk tarlaları ortasında bir ada oldu. İç savaşta Maykomp unutulduysa da yeniden yapalım kampanyası ve ekonomik bunalım kenti büyümeye zorladı. O da kendi içine doğru büyüdü. Yeni insanlar gelmedi. Aynı aileler, aynı ailelerle o kadar çok evlendiler ki herkes az çok birbirine benzer oldu. Arada sırada biri Mobil'den veya Montgomery'den bir yabancı ile dönerdi ama bu benzerliklere belli belirsiz bir çeşnik atardı o kadar. Benim çocukluğumda da durum 3 aşağı 5 yukarı böyleydi. Maykomp'ta bir kast sistemi vardı. Bana kalırsa şöyle işliyordu. Yaşlılar yıllardır omuz omuza yaşamış kişiler birbirlerini A'dan Z'ye biliyorlardı. Davranış biçimlerini, kişilik yansımalarını, hatta el kol hareketlerinin kuşaktan kuşağa geçtiğini görmüşlerdi. Crawford'lar kendi işlerine bakamazlar. Her 3 Meriwether'dan biri suratsızdır. Delphiet'lar gerçeği öğrenemezsin. Bütün bu Fort'lar böyle yürür. Gibi yargılar gündelik yaşama anahtar olmuşlardı. Bankaya sormadan Delphiet'lardan çek alınmazdı. Bayan Maud Atkinson'ın bir omzu düşüktü çünkü o bir Beaufort'tu. Bayan Grace Meriwether öksürük şurubu şişelerinden cin içiyorsa bunda bir terslik yoktu. Annesi de öyle yapardı. Alexandra hala Maykomp dünyasına elin eldivene uyması gibi uydu. Uyamadığı Cem'le benim dünyamızdı. İster istemez onun nasıl olup da Atticus'la Jack amcamın kardeşi olduğunu düşünüyordum. Beraberliğimizin ilk ayında soyut düşüncelerimiz vardı. Cem'le bana pek söyleyecek bir şeyi olmuyordu. Onu yalnızca yemeklerde ve yatmadan önce görüyorduk. Mevsim yazdı ve biz çoğunlukla dışarıdaydık. Su içmek için içeri girdiğimde Maykomp hanımlarını oturma odasında bulurdum. Bir şeyler içiyor, yelpazeleniyor olurlardı. Ben çağrılırdım. Jean Louis, herkese hoş geldiniz de. Ortaya çıktığımda da halam bu işi yaptığına pişman olurdu. Ya çamura bulanmış olurdum ya da üstüm başım toz toprak içinde olurdum. Git kuzen Lily ile konuş, dedi bir gün. Kimle? Kuzenin Lily Brock, dedi Alexala. O bizim kuzenimiz mi, bunu bilmiyordum. Hem kuzenden özür dilercesine hem de beni kınarcasına güldü Alexandra hala. Kuzen Lily gittiğinde başım dertte olacaktı. Babamızın Finch ailesi konusunda bize bilgi vermemesi ve bundan gurur duymamızı öğretmemesi çok üzücüydü. Cem'i çağırdı ve yanına oturttu. İçeriden mor kaplı bir kitapla geri döndü. Kitabın üzerinde altın harflerle Joshua S. St. Clair'in düşünümleri yazıyordu. Kuzeniniz yazdı bunu, dedi. Olağanüstü biriydi. Cem küçük kitabı inceledi. Bu uzun süre kilit altında tutulan kuzen Joshua mı? Bunu nereden biliyorsun? Atticus onun üniversite sıralarında tırlattığını söylemişti. Başkanı vurmaya kalkmış. Kuzen Joshua başkana lağımcı dermiş. Vurmaya çalıştığı tabanca öyle külüstürmüş ki elinde patlayıvermiş. Atticus bu pisliği temizlemek aileye $500 patladı derdi. Alexandra hala bir leylek kadar dimdikti. Tamam, dedi. Bunu sonra konuşuruz. Yatmamızdan az önceydi ve ben Cem'in odasından bir kitap almaya çalışıyordum ki Atticus kapıyı çalıp içeri girdi ve Cem'in ayak ucuna ilişti. Ona ciddi ciddi bakıp sırıttı. Hmm, dedi. Boğuk bir sesle bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Yaşlanıyor artık diye düşündüm ama görünüşü aynıydı. Bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum, diye girdi lafa. Söyleyin, dedi Cem. Bir şey mi yaptık? Babamız resmen kıvranıyordu. Hayır. Yalnızca anlatmak istedim ki halanız benden bir şey yapmamı. Oğlum, bir Finch olduğunu biliyorsun değil mi? Bana öyle olduğum söylendi. Atticus, ne oluyor Tanrı aşkına? Sesi yükselmişti. Atticus ayak ayak üstüne attı ve ellerini kavuşturdu. Sana yaşamın gerçeklerini anlatmaya çalışıyorum. Cem'in tepesi iyiden iyiye atmıştı. Ben o işleri biliyorum, dedi. Atticus birden ciddileşiverdi. Konuşma sesi avukatlık sesiydi ve hiçbir vurgulama yoktu. Halanız sen ve Jean Louise sıradan insanlar olmadığınızı, köklü bir geçmişi olan iyi yetişmiş soylu kişiler olduğunuzu anlatmamı diyordu ki duraladı. Bacağımdaki görünmeyen bir kırmızı karıncayı yok edişimi izledi. İyi yetişmiş diyerek sürdürdü. İnsanlar ve siz bu isme yakışır davranmak zorunda olduğunuzu. Atticus bize inat lafını sürdürüyordu. Size küçük birer hanımefendi ve beyefendi gibi davranmanız gerektiğini söylememi istedi. Sizinle aileniz konusunda konuşmamı, yıllar yılı Maycomb için Finch'lerin ne demek olduğunu anlatmamı istiyor. Böylece kimler olduğunuz konusunda bir fikriniz olacak ve ona uygun davranabileceksiniz. Dört nala konuşuyordu. Cem'le ben şaşkınlıkla Atticus'a baktık. Yakası boğazını sıkmış gibiydi. Cem'in masasından bir tarak alıp dişlerini masanın kenarına sürttüm. Sesindeki sinirlilik alışılmadıktı. Tarak yolun yarısına gelmişti. Yine vurdum. Ağlayacak gibi olmuştum. Bir nedeni de yoktu ama duramıyordum işte. Bu benim babam değildi. Babam böyle düşünmezdi. Halamın işiydi bu. Gözyaşlarımın arasından Cem'in de aynı yalnızlığa gömülmüş olduğunu gördüm. Başı bir yana yatıktı. Gidecek bir yer yoktu ama gitmeye kalkıştığımda Atticus'un yeleğine tosladım. Kafamı içine gömüp açık mavi kumaşın altından gelen seslere kulak verdim. Saati çalışıyordu. Gömleğin kolası çıtırtılar çıkarıyordu. Soluk alıp verişini de belli belirsiz duyabiliyordum. Miden gurulduyor, biliyorum. Soda içsen iyi olur, içerim. Atticus, bütün bunlar her şeyi değiştirecek mi? Yani sen, elini kafamın arasında hissettim. Hiçbir şeye üzülme, şimdi sırası değil. Bunu duyduğumda aramıza döndüğünü anlamıştım. Bacaklarımdaki kan yine dolaşıma geçti. Kafamı kaldırdım. Bütün bunları yapmamızı gerçekten istiyor musun? Ben Finch'lerin yapması gereken her şeyi aklımda tutamıyorum. Tutma, unut gitsin. Kapıya gitti ve odadan çıktı. Kapıyı vurup kapıyorduk ki son anda kendini tutup yavaşça kapadı. Cem'le ben ardından bakarken kapı açıldı ve Atticus kafasını içeri uzattı. Her geçen gün biraz daha kuzen Joshua'ya benziyorum değil mi? Ben de aileyi $500'dan etmeyeyim. Şimdi ne yapmaya çalıştığını anlamıştım ama Atticus yalnızca bir erkekti. Oysa bu tür işler için bir kadın gerekti. 14. Bölüm. Alexandra halam Finch'ler konusunda başka bir şey söylemedi ama kasabalılardan çok şey duyduk. Cem'in beni de yanına aldığı cumartesi günleri beşliklerimizle donatılmış olarak piyasaya çıkıp terli kalabalığa karıştığımızda işte çocukları, Finch'ler şurada türünden sözler duymaya başladık. Seslenenlere döndüğümüzde Maycomb eczanesinin vitrinindeki lavman torbalarını seyreden birkaç çiftçi görüyordu. Ya da hover arabasında oturan taşralı iki kadın. Buranın idarecilerine kalsa ipten kazıktan kurtulanlar herkesin ırzına geçer, dedi yanımızdan geçen sıska bir beyefendi. Atticus'a sormam gereken bir beyefendi. Atticus'a sormama gereken bir soruyu anımsattı bana. Irza geçmek nedir, diye sordum o gece. Atticus gazetesinin ardından baktı. Pencerenin önündeki koltuğundaydı. Büyükçe yemekten sonraki yarım saati kendine ayırmasına izin verir olmuştuk. İçini çekti ve bir kadının vücudu hakkında zor kullanarak ve onun izni olmadan bedensel bilgi edinmektir dedi. Hepsi buysa neden kal öyle kemküm etti? Atticus düşünceliydi. Bir daha söyle bakayım. Kalı, kiliseden dönerken ne olduğunu sormuştum. O da bana sormamı söyledi ama ben unuttum. Şimdi soruyorum işte. Gazetesi kucağına inmişti. Dediklerini tekrarla lütfen dedi. Kalpornia ile kiliseye gidişimizi ayrıntılarıyla anlattım. Atticus'un hoşuna gitmiş gibiydi ama bir kenarda dikiş diken Alexandra hala işini bırakmış bize bakıyordu. O gün Kalpornia'nın kilisesinden mi geliyordunuz? Cem evet dedi, bizi götürdü. Bir şeyi anımsadım. Bir günde evine gelebileceğimizi söyledi. Gelecek pazar gidebilir miyiz Atticus? Gelip alabileceğini söylemişti de. Gidemezsin. Alexandra halamdı bu. Arkama döndüm, şaşkındım. Atticus'a döndüğümde bakışlarını yakaladım ama geç kalmıştım. Sana sormadım, dedim. Atticus oldukça iri olmasına karşın tanıdığım en çevik insanlardan biriydi. Ayağı fırlamıştı bile. Çabuk halandan özür dile. Ben ona sormadım, sana sor. Bakışları beni duvara yapıştırdı. Önce halandan özür dile. özür dilerim hala, diye mırıldandım. Şimdi dedi, şunu kafana iyice sok. Sen Kalifornia'nın dediğini, benim dediğimi ve halan bu çatı altında olduğu sürece onun dediğini yapmakla yükümlüsün. Anlaşıldı mı? Anlamıştım. Biraz düşündüm. Yapılacak en iyi şey tuvalete gidip geri gelmem gerektiğini düşündürecek kadar kalmam olurdu. Geri geldiğimde sıkı bir tartışma başlamıştı. Kapı aralığından Cem'i görebiliyordum. Yüzünü bir futbol dergisine gömmüştü. Sayfaları bir tenis maçı seyredercesine çeviriyordu. Bir şeyler yapman gerek diyordu halam. Çok başıboş bırakmışsın, çok. Kimdi bu o? Kalbim parçalandı. Pembe pamuktan bir hapishanenin kolalı duvarlarının beni çevrelemeye başladığını duyuyordum. İkinci kez evden kaçmayı düşündüm, hemen. Atikus, yumuşak olmak iyi bir şey ama düşünmen gereken bir kızın var, büyüyen bir kız. Ben de bunu düşünüyorum. Kaçmaya çalışma, eninde sonunda yüzleşmek zorundasın. Bari bu gece olsun, ona artık gereksinimimiz yok. Atikus'un sesi katıydı. Alexandra, Kalifornia kendi isteği dışında bu evden gitmeyecek. Sen öyle düşünmeyebilirsin ama bu ailenin bir üyesi. O olmasaydı ben yıllardır hiçbir şey yapamazdım. Bunu böyle bilesin. Kaldı ki bizim için kendini üzme, buna gerek yok. Kala eskiden olduğumuzdan çok daha fazla gereksinimimiz var. Ama Atikus, ayrıca o büyüttüğü için çocukların bir eksiklikleri olduğunu sanmıyorum. Bir anneden daha disiplinli davranmıştır onlara. Çoğu zenci dadıların yaptığı gibi onları şımartmadı. Kendi bildiğince yetiştirdi onları, bildiği de sağlamdı. Bir şey daha var, çocuklar Kal'ı çok severler. Derin bir soluk aldım. Benden değil, Kal'dan söz ediyorlardı. Dirilmiş olarak oturma odasına döndüm. Atikus gazetesine dönmüştü. Alexandra hala da nakışına. Pınk pınk pınk iğneyi kırdı. Durup kumaşı çekiştirdi, çok sinirlenmişti. Cem kalkıp bana doğru geldi ve peşinden gelmem için işaret etti. Odasına gidince kapıyı kapadı, yüzü pek ciddiydi. Kavga ettiler Scott. Cem'le ben bugünlerde çok kavga ediyorduk ama kimsenin Atikus'la kavga ettiğini ne görmüş ne de duymuştum. Scott, halamı kandırmaya çalış, oldu mu? Atikus'un sözleri o anda da kafamdaydı. O nedenle Cem'in sözlerinin amacını kavrayamamıştım. Bana ne yapmam gerektiğini sen mi öğreteceksin? Hayır, başında yeterince dert var. Bir de biz eklenmeyelim. Ne gibi? Atikus üzgün görünmüyor. Şu Tom Robinson davası onu tüketiyor. Atikus hiçbir şeye dertlenmez dedim. Kaldı ki dava haftanın bir günüydü, diğer günlere taşmıyordu. Senin kafanda hiçbir şey durmuyordu ondan. Büyükler için durum değişik, bizler... Adamı çıldırtan üstünlük duygusu bugünlerde çekilmez olmuştu. Kendi başına bir kenarda okumaktan başka bir şey yapmak istemiyordu. Yine de okuduğu şeyi bana aktarıyordu. Tek farkla, eskiden hoşlandığı için bunu yapardı, şimdi ise eğitilmem için yapıyordu. Haydi Tanrı aşkına Cem, sen kendini ne sanıyorsun yani? Dediğimi duydun Scott, halamı kızdırma. Seni döverim. İşte o an kendimi yitirdim. Seni insan bozuntusu seni, seni geberteceğim. Yatakta oturuyordu. Saçından yakalayıp suratına bir tane geçirmek işten değildi. Beni tokatladı, ben de bir sol denedim ama mideme yediğim bir yumruk yere serilmeme yetti. Neredeyse soluksuz kalmıştım ama önemi yoktu. Çünkü benimle dövüşüyordu, bana karşı koyuyordu, bu da hala eşitiz demekti. Hiç de üstün değilsin diye bağırdım saldırıyı yinilerken. Yataktaydı ve doğru dürüst yakalayamıyordum. Üstüne atıldım, vurdum, çimdikledim, yumrukladım. Boksla başlayan kavga güreşe dönüştü. Atikus bizi ayırdığında da dövüşmeyi sürdürüyorduk. Tamam dedi, ikiniz de yataklarınıza. Oh ya dedim Cem'e, benim yatma saatimde o da yatağa gönderiliyordu. Kim başlattı? Atikus'tu soran. Cem. Ne yapmam gerektiğini söylüyordu. Onu da dinlemem gerekmiyor, değil mi? Atikus güldü. Şöyle diyelim, dinletebilirse dinlersin, oldu mu? Alexandra halam sessizce olup biteni izliyordu. Koridorda Atikus'a, anlatmak istediklerimden biri de buydu dediğini duydum. Yine kısıtlanmıştık. Odalarımız bir diğerine açılıyordu. Ara kapıyı kaparken Cem, "İyi geceler Scott," dedi. "İyi geceler." Işığı kapatıp yatağıma dönüyordum ki sıcak, yumuşak, kaygan bir şeyin üzerine bastım. Lastik gibi değil de canlıymış gibiydi, kıpırdıyordu. Işığı yakıp yere baktım. Bastığım şey her ne idiyse gitmişti. Cem'in kapısını çaldım. "Ne oldu?" "Yılan nasıl bir şeydir?" "Sert, soğuk, topraklı. Neden sordun?" "Yatağımın altında bir tane var sanırım. Gelip bakabilir misin?" "Dalga mı geçiyorsun?" Kapıyı açtı. Pijama pantolonunu giymişti. El izlerimin ağzında durduğunu görünce sevinmedim diyemem. Dalga geçmediğimi anlayınca, "Suratımı yılana uzatacağımı sanıyorsan aptalsın," dedi. "Bekle biraz." Mutfağa inip süpürgeyi getirdi. "Yatağın üzerine çıksan iyi olur." "Gerçekten yılan mı dersin?" Bu bir olaydı. Kilerimiz yoktu. Sürüngenlerin gelişi duyulmamış olmamakla birlikte sık rastlanan bir şey de sayılmazdı. Bayan Rachel Haverford'un her sabah bir bardak viski yuvarlamasının gerekçesi de yılanlardı. Geceliğini asmaya gittiğinde iç çamaşırı dolabında çöreklenmiş bir çıngıraklı yılan bulmuş, bu korkuyu da üzerinden atamamıştı. Cem süpürgeyi yatağın altından şöyle bir geçirdi. Yılanın çıkıp çıkmadığını görmek için ucuna baktım, çıkmamıştı. Cem bir dalış daha yaptı. "Yılanlar homurdanır mı?" "Yılan değil, burada biri var." Yatağın altından önce pis bir paket çıktı. Cem süpürgeyi kaldırıp indirmeye hazırlanırken de dil çıktı. "Yüce Tanrım!" Cem'in sesi saygı doluydu. Dilin yavaş yavaş binbir zorlukla çıkışını izledik. Kalkıp omuzlarını gevşetti, ayaklarını oynattı ve boynunu ovdu. Dolaşımı düzelince de "Selam," dedi. "Ben dilimi yutmuştum." "Neredeyse ölüp gidecektim," dedi dil. "Yiyecek bir şeyiniz var mı?" Mutfağa uyur gezer gibi gittim. Biraz süt ve akşam yemeğinden arta kalan mısır ekmeğini getirdim. Dil hepsini sildi süpürdü. Sonunda konuşacak gücü bulmuştu. "Nasıl geldin buraya?" "Dolambaçlı yollardan." Yemeğini yiyip de kendine gelince dil öyküsünü anlattı. Ondan nefret eden yeni babası tarafından zincirlerle bağlanıp bodruma kapatılınca ve yoldan geçerken yardım çağrılarını duyan bir çiftçinin verdiği çiğ bezelyelerle ayakta kalabilirken, çiftçi bezelyeleri havalandırma deliğinden birer birer içeri sokmuştu. Dil zincirleri koparmış, kollarında zincirler olduğu halde Meridian'ın 2 kilometre dışına çıkmış ve bir sirkle karşılaşmış. Deve yıkayıcısı olarak işe almışlar onu. Sirkle birlikte Mississippi'yi boydan boya gezdikten sonra yanılmaz yön duygusu onu Maycomb'un yakınına getirmiş. Yolun geri kalanını ise yürümüş. "Buraya nasıl geldin?" dedi Cem. Annesinin çantasından 13 dolar almıştı. Meridian'dan kalkan 9 trenine binmiş, Maycomb sapağında inmişti. 14 milin 10 veya 12'sini çalıların arasından yürümüştü. Geri kalanını da bir pamuk vagonunu arkasına asılı gelmişti. 2 saattir yatağın altındaydı. Aşağıdan gelen sesleri dinlemişti ve çatal bıçak sesleri neredeyse aklını başından almıştı. Hiç yatmayacağız sanmıştı. Kavga sırasında Cem'in benim 2 katım olduğunu görünce çıkıp yardım etmeyi düşünmüş ama Atikus nasıl olsa ayırmaya gelir deyip yatağın altında kalmayı yeğlemişti. Yorgundu, inanılmaz derecede kirliydi ve aramızdaydı. "Burada olduğunu bilmiyor olmalılar," dedi Cem. "Seni arasalardı bilirdik." "Belki Meridian'daki sinemaları arıyorlardır." Dil sırıttı. Cem, "Annene nerede olduğunu söylemen gerek," dedi. "Burada olduğunu bildirmen gerek." Dil Cem'e kötü kötü bakınca Cem başını eğdi. Sonra da kalkıp kapıya gitti ve çocukluğumuzdan kalan en son kuralını çiğnedi. "Atikus, biraz gelir misiniz efendim?" Kilerin ardında dilin suratı kireç gibiydi. Midem bulanmaya başladı. Atikus kapıdaydı. Odanın ortasına yürüyüp dile baktı. Cesaretini toplayınca, "Bir şey yok dil," dedim. "Bilmeni istese söyler." Dil bana baktı. "Korkma, seni dövmez. Atikus'tan korkacak değilsin ya." "Korkmuyorum." Bir mırıltıydı bu. "Yalnızca aç sanırım." Atikus'un her zamanki sesiydi. "Ona verecek daha iyi bir şeylerimiz vardır Scott. Sen bu delikanlıyı doyur. Döndüğünüzde de neler yapabileceğimizi görürüz." "Bay Finch, Ne olur Rachel teyzeme söylemeyin. Ne olur beni geri dönmeye zorlamayın. Lütfen efendim, bir daha hiç kaçmayacağım. Yavaş ol oğlum, dedi Atticus. Kimse seni bir yere göndermek için zorlamayacak. Yatak dışında tabii ki. Yalnızca Bayan Rachel'e haber vereceğim ve geceyi bizimle geçirmen için izin isteyeceğim. Bu hoşuna gider değil mi? Bir de Tanrı aşkına o topraklara ait olduğu yere gönder. Erozyon zaten yeterince kötü. Dil babamın uzaklaşan gövdesine baka kaldı. Komik olmaya çalışıyor dedim. Banyo yap demek istiyor. Gördün mü, sana kızmadı. Cem odanın köşesinde casus gibi duruyordu. Dil dedi. Söylemek zorundaydım. Annen bilmeden 300 kilometre öteye kaçamazsın. Yanıtlamadan uzaklaştı. Dil yedi, yedi ve yedi. Dün geceden beri yememişti. Tüm parasını bilete vermiş, her zamanki gibi trene binmiş, tanıdık bir kondöktörle sohbet etmişti. Yalnız başına uzun yolculuk yapan çocuklar için geçerli kuralı işletecek yüreği bulamamıştı. Paranı yitirirsen yemek parasını kondöktörden borç alabilirdin. Yolun sonunda da baban öderdi. Dil akşam yemeğinden artanları temizledi. Kilerdeki etli kuru fasulyeye uzanıyordu ki Bayan Rachel'in sesini duyduk. Tavşan gibi titremeye başladı. Bekle, seninle evde görüşeceğizlere mertçe katlandı. Seninkiler meraktan ölmüşlerdir sırasında sakindi. Bunu sana yaptıran Harris kanı sırasında bir gece kalabilirsin boyunca da sırıttı. Sonunda da Bayan Rachel'in onu kucaklamasına karşılık verdi. Atticus gözlüklerini alnına itip yüzünü sıvazladı. Babanız yorgun dedi halam. Saatlerdir ilk kez konuşuyordu. Hep oradaydı da ağzını açmamıştı. Artık yatın dedi. Onlara yemek odasını bıraktığımızda Atticus hala yüzünü ovuşturuyordu. Kıkırdadığını duyduk. Irza geçmekten isyana, isyandan kaçaklara. Bakalım önümüzdeki iki saat nelere gebe. İşler yoluna girmişti. Dil ve ben Cem'e uygarca davranmaya karar verdik.